Ayrım 18.
Yeni bir parti kurulması için neler yapalım diye talimat almaya. Ecevit köpürüyordu. Konuyu açtığınıza sevindim. Bu vesileyle düşüncelerimi de söylemek isterim. CHP zaten bir burjuva partisiydi. O misyonunu da tamamladı. Sosyal demokrat bir parti olamadı. 1977'deki gücüyle, parasıyla, arabalarıyla, binalarıyla verseniz artık gözümde yok. O kapatıldı. Ben de sorumluluklarımdan kurtuldum. Ecevit'in evinde 18 kişiye 18 taş düşmüştü sanki gökten. Tümü bir an çarpıldı duydukları karşısında. Kendine ilk gelen Orhan Akbulut oldu. Reddi miras mı yapıyorsunuz efendim şimdi? Ecevit, dışarıda bu açıklığıyla söylemenize gerek yok. Bir eski genel başkan olarak o partiye karşı hiçbir sorumluluk duymuyorum. Eski genel yönetim kurulu olarak sizin de sorumlu olduğunuzu sanmıyorum. Bu nedenle telaşınızı anlamıyorum. Benim düşündüğüm bir örgütlenme modeli var. Yeni bir parti için örgütlenme modeli. Ama o çok zaman alabilir. 30 yıl bile sürebilir. Biz görmeyebiliriz de. Ama gerçek demokratik sol bir parti bundan sonra artık başka türlü kurulmaz. Otellerde, avukat yazıhanelerinde kurulmaz. 1979 CHP kurultayında kendi eliyle seçtiği ve seçtirdiği genel yönetim kurulu üyeleriyle Ecevit'in arası artık iyice açılıyordu. Çeşitli konularda süren görüş ayrılıklarına yeni birisi daha ekleniyordu. Parti kurulmalı mı, kurulmamalı mı? Ecevit'in evinden çıkan 18 genel yönetim kurulu üyesi, Oran sitesine en yakın ev olan Mehmet Dedeoğlu'nun evinde soluğu aldılar. CHP gerçekten misyonunu tamamlamış, işlevini bitirmiş miydi? Kapatılmayı hak etmiş miydi? Madem kapatılmayı hak etmişti, o zaman genel başkanları neden karşı çıkmış ve bu nedenle bir de mahkum olmuştu? Madem hak etmemişti, o zaman genel başkan şimdi neden tersini söylüyordu? Saatlerce bu sorulara karşılık aramaya çalıştılar. Sonuçta görüş birliğine varıldı. CHP misyonunu bitirmemiştir. Bundan sonra elbette eskisinin devamı niteliğinde bir parti kurulamaz. Ama sosyal demokrat ilkelere dayalı bir parti kurmak zorunluluğudur. Yeni bir parti kuruluncaya kadar bizim sorumluluğumuz devam eder. Ancak bir elimiz de hep genel başkanın yakasında olmalıdır. Hesap sormak için. Geç başımıza birlikte hareket edelim diyebilmek için, yeni parti çalışmaları başladıktan sonra her aşamada genel başkana bilgi verilecek. İstemese de, dinlemese de gidilip kendisine danışılacak. Red Oy'u neyi halleder? Masanın bir başında Süleyman Demirel oturuyordu. Diğer başında da Kültür ve Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu. Kapatılan AP milletvekillerinden Nafiz Kurt'un ağabeyisi Nail Kurt'un nikahında tanıklık yapıyorlardı. Nikah töreni bitti. Evren Paşa Anadolu'da anayasayı tanıtma kampanyasına çıkmış, Türkiye'nin dört bir yanında halka hitap ediyordu. Evliyaoğlu nikahın diğer tanığı Demirel'in yanına yaklaştı. Anayasa için ne diyorsunuz? Galiba tavrınız olumsuzmuş. Neden olmasın? Partileri kimin kuracağı serbest bırakılmalı. Siyasi yasaklarla bir yere varılmaz. Ayrıca kendi paralellerinde parti kurmaktan vazgeçmelidirler. Anayasaya neden karşı çıkıyorsunuz? İşte sizin istediğiniz bir anayasa. Devlet güvenlik mahkemelerine kadar her şey var istediğiniz. Geçici maddelerle Cumhurbaşkanı tayini nerede görülmüştür? Demirel daha sonra çevresine şunu söyleyecekti. İhtilal oldu. Hiç kimseyi ihtilale karşı teşvik etmem. Kardeş kanı dökülür. Ama anayasaya verilecek red oyu meseleyi kökünden halleder. Ne askerler gücenir, ne toplumda yara açılır. Millet kendisini kendi iradesiyle vereceği oyla egemen kılacak. 50 yıldan beri verilen demokrasi mücadelesini millet anayasaya vereceği hayır oyu ile halleder. Yoksa hiç kimseyle hesaplaşmak istemiyorum. Zaten milletin iradesiyle hesaplaşılmaz. Yeri geldiğinde liderine bağlılığını kanıtlayacak olan AP örgütü, anayasa oylamasında liderle ters düşmüştü. Halk oylamasından %92'lik bir sonuç çıkınca, Demirel, milletimiz sağ olsun diyecekti. Anayasa konusunda bir ara Demirel ile Ecevit arasında bir haberleşme olmuş ve Ecevit'in önerisiyle ortak tavır alınması üzerinde durulmuştu. Ancak böyle bir girişimi önce erken bulan Demirel, daha sonra da Ecevit'e 12 Eylül öncesinde bir araya gelemediler. Şimdi sıra geçici maddelerde olduğu gibi kendi haklarına gelince bir araya geliyorlar, derler, onun için ortak hareket etmeyelim yolunda haber gönderecekti. Yargılanmaları sürerken MSP ve MHP'lilerde hava farklıydı. MSP'liler partiler kapatıldığında olduğu gibi kendi içlerine dönmüşler, kendi sorunlarıyla uğraşıyorlardı. Olumlu ya da olumsuz yönde bir tavır almaya ne zamanları, ne içlerinde bulunduğu hava, ne de akıllarından geçenler uygundu. Onlar sadece yargılanmaları ve sonuçlarını bekliyorlardı. Hem hangi örgüte ne haberi iletilecekti? Kaldı ki iletilse ne olacaktı? Türkiye'deki genel gidiş belli değil miydi artık? MHP'liler de MSP gibi sorgulamalar, yargılanmalarla meşguldü. Buna rağmen bir ara dışarıda bulunan ve yargı dışında kalan MHP eğilimliler, Alparslan Türkeş'in anayasa karşısındaki tavrını öğrenmek istemişlerdi. Türkeş haber gönderdi. Ben dışarıda olsaydım ve oy kullansaydım anayasaya evet derdim. Güven Partisi çevresinin ise anayasa karşısındaki tavrını araştırmaya bile gerek yok. Çünkü Turhan Feyzioğlu'nun en yakınları, partisindeki en yakın arkadaşları konseyin danışmanları arasında yer alıyordu. Dolayısıyla anayasa oylamasına giderken kapatılan 5 partinin 3'ü, CHP, AP, MSP, örgüt olarak değil ama lider kadrolar itibariyle anayasaya hayır derken MHP ve GP evet düşüncesinde birleşiyordu. %92 oyla kabul edilen anayasanın geçici maddesi gereğince Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı makamını koruyarak Cumhurbaşkanı seçiliyordu. 1983 Temmuz'u gelinceye dek Evren şöyle imza atacaktı. Cumhurbaşkanı, Milli Güvenlik Konseyi Başkanı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren. Temmuz 1983'te emekli olduktan sonra Genelkurmay Başkanlığını Orgeneral Nurettin Ersin'e devredecek, 6 Kasım seçimlerinden sonra TBMM Başkanlık Divanı oluştuğunda da MGK'nın hukuksal varlığı anayasa gereğince son bulacaktı. Hayır, ancak burada inceleyebilirsiniz. Dışarıya götüremezsiniz Sayın Üstündağ. Rahşan Ecevit, eşinin yazdığı CHP savunmasını kimseye vermiyordu. MHP'lilerin yargılanmaları sırasında onları savunan avukatlar, sıkı yönetim savcılığına başvurarak bir dilekçe vermişlerdi. MHP'yi savunan avukatların dilekçesi şöyle son buluyordu. Türkeş ve arkadaşları, adaleti adeta bir gafil avlama sanatı olarak anlayan savcılık ekibinin çöp sepetinden çıkarttıkları, usulsüz aramada bulunduklarını iddia ettikleri imzasız belgeler dolayısıyla idam talebiyle yargılanırken, her şeyi Türk milletinin önünde ve Türk ordusunun gözünün içine baka baka yapan CHP ve yan kuruluşlarının takibattan varesete tutunmaları, Yüce Milli Güvenlik Konseyi'nin tarih önündeki itibarını gölgeleyecektir endişesindeyiz. Bu belgeyi ayrıca suç duyurusu olarak da takdim ediyoruz. MHP'yi savunan avukatları bu suç duyurusu üzerine CHP hakkında Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığınca dava açılmıştı. Bölücülük yapmak, anarşiye ve teröre destek olmak, teröristleri koruyup teşvik etmek, yurt içinde ve dışında komünist kuruluşlarla ortak faaliyetlere girmek, sınıf kavgasını esas almak, sendikalardan yardım ve bağış almak gibi 33 madde halinde sıralanan suçlamalar arasında Sosyalist Enternasyonel'e katılmak ve hatta bunun da ötesinde 1974 affını çıkartmak gibi birbirinden garip maddeler yer alıyordu. İddialarla ilgili olarak toplam 279 CHP parlamenterinin ifadesi alınmış, 21 Eylül 1982 tarihinde dava kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla son bulmuştu. İfadelerin yanı sıra CHP Genel Sekreteri, artık o tarihte partiler kapatıldığı için böyle resmi bir sıfat yoktu, Mustafa Üstündağ 400 sayfayı aşkın bir savunma yazmıştı. Öğrenmişti ki Genel Başkanı Bülent Ecevit de ayrı bir savunma yazmış. Ecevit bu savunmayı o sırada tutuklu bulunduğu Ankara Merkez Cezaevinde yazmıştı. 500 sayfayı bulan CHP savunması bugüne dek hiçbir biçimde açığa çıkmamıştır. Bülent Ecevit savunmayı herhalde günü geldiğinde bir kitap olarak yayınlayacaktır. Bu nedenle Rahşan Ecevit savunmayı Üstündağ'ın dışarıya çıkarmasına izin vermiyordu. Üstündağ, ben yazıyorum, acaba genel başkanım ne yazmış, bir görsem iyi olacak demiş, Oran'daki evde birkaç saat şöyle bir bakmak fırsatını bulmuştu. Türkiye anayasa oylamasına doğru yol alırken herkes farklı bir uğraş ve kendi içinde farklı bir tartışma içindeydi. 9. Bölüm. Başbakanlıkta 3 oda. Başbakan yardımcılığından ayrılmasından sonra ilk kez Çankaya'ya çıkıyordu. Biraz heyecanlı, hafif tedirgin, daha çok merak içinde Çankaya yokuşuna tırmanırken Turgut Özal günlerdir söylemeyi tasarladığı sözleri son bir kez kafasında derledi, topladı. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin de açıkladığınız gibi önümüzdeki yıl siyasi faaliyetlerin serbest bırakılmasından sonra yeni partiler kurulacak ve seçimlere gidilecek. Cumhurbaşkanı Evren, Özal'ın görüşme isteğini olağan karşılamış ama hangi nedenle görüşmek istediğini düşünmüştü. Özal'ın konuyu partileşmeye getirmesi üzerine sohbet koyulaştı. Cumhurbaşkanı, evet, yeni anayasamıza göre de partiler siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Parlamenter demokrasiye döneceğimize göre elbette yeni partilerin kurulmasına bir süre sonra izin vereceğiz. Siyasi partiler kanunu ile bu hükümler yürürlüğe girecek. Sayın Cumhurbaşkanım, ben de bu konuya girmek istiyordum. Uzun süredir düşünüp taşındım, bir değerlendirme yaptım. Ben de bir parti kurmak istiyorum. Biz çok parti kurulmasını istemiyoruz. Çok parti Türkiye'ye zarar vermiştir. Elbette hem sağda hem solda partiler olacak ve bu partiler anayasanın çizdiği sınırlar içinde görüşlerini savunacaklar. Ben siyasete girsem ve parti kursam, sizin bu konudaki tavrınız ne olur acaba? Sizin için bir yasak söz konusu olmaz ama biz çok parti kurulsun istemiyoruz. Diyelim ki sağda ve solda iki parti kuruldu. İki parti kurulacaksa benim kuracağım parti de alacağı oyla parlamentoda küçük bir parti olur. Ama bu küçük parti demokraside denge unsuru olur. Ama siz olmaz derseniz ben üzerime düşen her türlü görevi yapmaya hazırım. Amerika'ya gideceğinizi duydum. Sağlık durumumu kontrol ettirmek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Amerika'dan döndükten sonra sizi yeniden ziyaret edebilirim değil mi? Size iyi yolculuklar dilerim. Turgut Özal Çankaya yokuşundan inerken birden hafiflediğini hissetti. Tedirginliğini üzerinden atmıştı. Üzerinde asıl durduğu nokta kuracağı partinin bir denge partisi olmasıydı. Daha sonra çevresine uzun süre denge partisi tezini işleyecekti. Cumhurbaşkanı Evren'le görüşmeye SİDE'de karar vermişti. Hükümetten ayrıldıktan sonra dinlenmek amacıyla SİDE'ye gitmiş, hemen bir iki gün sonra yine kendisiyle birlikte hükümetten ayrılan, daha doğrusu istifası istenen Maliye Bakanı Kaya Erdem'i de yanına çağırmıştı. SİDE'de Mehmet Keçeciler ile Adnan Kahveci de Özal'la birlikte sabahtan akşama dek ne yapılacağını tartışıyorlardı. O günlerde zaman zaman İstanbul iş çevrelerinden telefon alıyor ve nasılsın, iyi misin gibi hal hatır görüşmeleri oluyordu. İş çevrelerinin o günlerde Özal'ı yine de aramaları ilginçtir. Keçeciler SİDE'de Özal'ın yakasını yine bırakmıyordu. Ağabey, böyle tembel tembel yatıyorsunuz. Tembel olanı ne Allah sever ne de kul. Özal kızıyordu. Ne yapalım yani, dinleniyoruz işte. Neden bir parti kurmak için temaslara geçmiyorsunuz? Sana daha önce de kaç defa söyledim. Türkiye'de siyasetçinin kaderi hep hüsranla bitiyor. Böyle bir çizgi varsa bu çizgiyi değiştirmeye çalışmak da bizim görevimiz olmalı. Adnan Kahveci de Keçecileri destekliyor ve yeni bir parti artık yavaş yavaş Özal'ın kafasında mayalanmaya başlıyordu. O tarihlerde kendisini yeni bir parti kurmak yolunda özendirenlerden biri de daha sonra milletvekili seçilecek olan Leyla Yeni Ayköse oğluydu. Özal, Leyla Hanım'la bir Suudi Arabistan gezisinde uçakta tanışmıştı. Eskiden AP Beşiktaş örgütünde çalışmış olan Köseoğlu, Cidde'de açılan bir Türk fuarına katılmaya gidiyordu. Ticaretle uğraşıyordu bir yandan da. Uçaktaki tanışıklıktan sonra Leyla Hanım, Semra Özal'ın da güvenini kazanmış ve aralarında iyi bir arkadaşlık başlamıştı. SİDE'de geçen günlerde ve tartışmalarda Leyla Hanım da söz alıyor ve yeni bir partiyi destekliyordu. Bu tartışmalarla günler geçerken Manavgat Barajı'nın açılışı için Başbakan Bülent Ulusu'nun o taraflara gideceği açıklanmıştı. Barajın açılışına katılan Başbakan Ulusu, SİDE'de Turgut Özal'ı ziyaret ediyor ancak aralarında herhangi bir siyasal konu ele alınmıyordu. Ne var ki Ulusu da o tarihlerde kafasında bir siyasal parti kurma düşüncesini geliştiriyor ve zaman zaman çevresiyle sohbetlerde bu tür konuları açıyordu. SİDE'de Özal'a bu yönde Ulusu'dan herhangi bir öneri gelmedi. Ancak Ulusu'nun kuracağı parti için düşündüğü isimlerin en başında Turgut Özal geliyordu. İşte bu ziyaretten sonra Özal ailesinde karar kesinleşti. Yeni bir parti kurulmalı ve çalışmalara hemen geçmeli. Haberi duyan Ekrem Pakdemirli ile Yıldırım Aktürk soluğu SİDE'de aldılar. İkisi de tatildeydi ve üzerlerinde birer şortla arabalarını atlayıp gelmişlerdi. İkisi de nefes nefeseydi. Sakın ağabey diyorlardı. Bir parti kurmaya filan kalkma. Partiyi Ulusu kuracak. Başkasına da kolay kolay izin vermeyecekler. O tarihlerde Pakdemirli Teşvik ve Uygulama Dairesi Başkanı, Aktürk de DPT müsteşarıydı. Her ikisi de Başbakan Ulusu'ya çok yakındı. Özal'ın hükümetten ayrılmasından sonra Ulusu, Kaya Erdem'in makamına ancak işlev açısından Özal'ın yerine gelen Adnan Başar Kafaoğlu ile pek anlaşamıyordu. Özal'ın DPD'deki kadrosunu Ulusu olduğu gibi yerine korumuş, kimseye dokunmamıştı. Hatta önceleri resmi toplantılarda zaman zaman sert biçimde eleştirdiği ve müsteşar vekili diye hitap ettiği Yıldırım Aktürk'ü artık müsteşar olarak görmeye başlamış ve zaten Aktürk de müsteşarlığa atanmıştı. Gerek Aktürk gerekse Pakdemirli kısa süre sonra Özal'ın ayrılmasıyla birlikte Ulusu'nun ekonomik kararlarda ve uygulamada en yakın çevresini oluşturmuşlardı. Bu nedenle Ankara'nın siyaset havasını iyi kokladıklarını savunuyorlar ve Özal'ı parti kurma düşüncesinden ısrarla vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Abi sen girme bu işe. Askerler hayatlarını koymuşlar, yola öyle çıkmışlar. Mutlaka kendi kontrollerinde bir geçiş dönemi istiyorlar. Ulusu yumuşak ve geniş görüşlü, hoşgörü sahibi bir insan. Zaman zaman parlıyor, insanları azarlıyor, köpürüyor ama genel olarak sakin bir insan. Askeri yönetimin içinden gelen biri. Askerlerin ona güveni tam. Baştan beri birlikte olmuşlar, yıllar yılı birbirlerini tanıyorlar. Başbakanlığı sırasında da kendini sivillere sevdirmiş, uygar tavırları olan bir kişi. Özal, tamam bunları biliyorum diyor. Pakdemirli ve Aktürk ekliyordu. Askerler kararlı ağabey. Ulusu olmazsa demokrasiye geçişte arıza olur düşüncesindeler. Kendisi bizim gördüğümüz kadarıyla bir parti kuracak. Seni de yanında görmek istiyor. Aktürk ve Pakdemirli SİDE'de uzun süre Özal'ı bu kararından vazgeçirmeye çalıştılar. Keçeciler, kahveci, Köseoğlu bir yanda, Aktürk ile Pakdemirli öte yanda Semra ve Turgut Özal'ı sıkıştırıyorlardı. İşte Özal'ın Amerika'ya gitmeden önce Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in bu konudaki düşüncesini almak için ziyaret isteği ve bunun da ötesinde gereği zorunluluğu SİDE'de karara bağlandı. Aktürk ile Pakdemirli'ye rağmen. Bir temel soru, iktidar kime devredilecek? Başbakan Bülent Ulusu kendisini meraklı gözlerle izleyen 3-4 kişiye şöyle bir baktı. Bir an düşündü. Sonra masasının çekmecesinden küçük bir kitapçık çıkardı. İşte böyle bir parti programı hazırlamanızı istiyorum. Ulusu'nun çekmecesinden çıkardığı parti programının üzerinde şu yazılıydı. Adalet Partisi programı ve tüzüğü. 1982'nin Aralık sonlarına gelindiğinde artık bir parti programı ve tüzüğü hazırlamanın yararları tartışılmaya başlanmıştı. Öyle ya, anayasanın halk oylamasına sunulmasından kısa bir süre sonra verilen kararın üzerinden neredeyse bir ayı aşkın zaman geçmişti. 1982 Kasım ortalarında Çankaya ve Milli Güvenlik Konseyi'nde geçilmesi gereken son bir aşama kalmıştı. Yeni partilerle 1983 Kasım'ında seçimlere gitmek. Tek bir cümlede özetlenebilecek bu aşama, gerçekte 12 Eylül sonrasının siyasal iktidarını, ortamını ve bundan da öte yeniden demokrasiye geçişin adımlarını oluşturacağı için belki de en dikkat edilmesi gereken aşamaydı. 12 Eylül dönemi sona erdikten sonra iktidara nasıl bir yönetim egemen olacaktı? Kısaca iktidar kime devredilecekti? İşte bu temel soru Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile MGK'nın 4 üyesinin anayasa oylamasından sonra kafalarını en çok meşgul eden soru olmuştu. Şurası gerçek ki sorunun askeri yönetimi meşgul etmesi, geleceğe yönelik bir karar niteliği taşımasından dolayı çok önemliydi. Çünkü 12 Eylül dönemi boyunca 3 yıl Kenan Paşa hep aynı düşünceyi dönüp dolaşıp binlerce kez vurgulamamış mıydı? Türkiye'de demokrasiyi yeniden kuracağız. Ama o şekilde kurmalıyız ve öyle bir siyasi ortam yaratmalıyız ki Türkiye bir daha 12 Eylül öncesini yaşamasın. Ülke 12 Eylül ortamına bir daha sürüklenmesin. Ordu bir daha ülke yönetimine müdahale etmek zorunda kalmasın. Bu düşünce iktidarın askeri yönetimden sonra kime devredileceği sorusuna yaşamsal bir önem kazandırmaktaydı. İşte Devlet Partisi ya da Merkez Partisi bu sorunun ve buna bağlı düşüncenin ürünüdür. Dönüldü, tarihe bakıldı, 1930'lara inildi. Atatürk ne yapmıştı? Atatürk elinde bulunan siyasal bir partiyi bir anlamda devletle iç içe getirmişti. Parti ülkede yaşayan tüm bireyleri olmasa bile büyük bir çoğunluğu bir parti programı çevresinde toplamış, bu parti de devletle bütünleşmişti. Bir yanda bütün bir milletin temsilcisi olan parti, öte yanda devletle bütünleşerek ülkeyi hem yeni bir kalkınma hamlesi dönemine sokmuş, hem de gerek ülke içinden gerekse ülke dışından gelebilecek tehlikelere karşı koruyabilmişti. Demek ki devletle milleti bütünleştirecek bir parti kurmak gerekiyordu. Cumhurbaşkanı Evren böyle bir partiyi kuracak kişiyi de bulmuştu. Başbakan Bülent Ulusu. 12 Eylül yönetiminin başkanı ılımlıydı, nazikti, karşısındakine değer verirdi, onu dinlerdi. Kızgın anlarında kendinden beklenmeyecek sözcükler de kullansa çok ender kızardı. Kendi düşüncesine başta ters de gelse makul gelen düşüncelere kendini açık tutardı. Üstelik devlet işlerinin uygulanmasında, askeri yönetimin aldığı kararların yürütülmesinde, milletle arasında iyi bir köprü kurmuş, hep yumuşamadan yana bir tavır almıştı. O zaman kişi üzerinde düşünmeye gerek bile yoktu. Evren, Kasım ortalarında, konu Çankaya'da açıldığında, partiyi ulusu kursun, kurulacak parti ılım ve ortanın sağında bir parti olsun. Çünkü oylar sağ tabanda, diyor ve ulusu parti kurma faaliyetine başlıyordu. Başlangıçtan itibaren gerçi hiçbir zaman tam olarak ben bu işi yaparım düşüncesine gelmemesine, hatta çoğu zaman çevresine bu işin altından nasıl kalkacağımı bilmiyorum. İki karpuz bir koltuğa sığmıyor. Hem başbakanlık hem parti kurmak nasıl olacak bilemiyorum doğrusu demesine rağmen yine de 3 Aralık 1982 günü kolları sıvadı. Sağ tabana dayalı, hatta sağ tabanı genişleten bir yapıya dayalı yeni bir siyasal parti için çalışmaya başlandığında birkaç görüşmeden sonra edindiği ilk izlenimi çevresine açıkladı. Bu işi Demirel'e rağmen götürmek çok zor. Acaba bizim bu çalışmalarımız hakkında Demirel ne düşünüyor? O bizim faaliyetlerimizi destekliyor mu? Ulusu'nun bu ilk izlenimi daha sonra kendisini parti kurmaktan vazgeçiren nedene dönüşecekti. Ama 1982 Aralık ayında böyle bir izlenim henüz öyle taze, öyle köksüz görünüyordu ki bunun parti kurmaktan vazgeçmeye götürecek temel nedene dönüşeceğini ulusunun kendi dahil hiç kimse tahmin edemezdi. Muvazaa demezler mi? Efendim, biz kendi aramızda oturduk, düşündük, taşındık ve bir karara vardık, dedi. Bir an durdu ve ekledi. Bizim genel başkanımız siz olacaksınız, partiyi de siz kuracaksınız. Engin Aydın'ın bu sözlerini duyan Başbakanlık Müsteşarı Necdet Calp, müsteşarlık koltuğundan ayağa fırladı. Yahu sen benimle dalga mı geçiyorsun, diye bağırdı.